Amerikan Başkanı Trump dünyayı içi sayarak aldığı hukuksuz kararla dün hepimizi yasa boğdu. Onlarca kişi canı pahasına yerine getirildi bu karar. Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşınırken Gazze'de gösteri yapan en az 60 sivil İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetti. 2014'te Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının son bulacaklarını söylemişti. Maalesef şimdi büyük bir acının ortasında kaldık. Biz de yayın akışımızı bu yaz kararına uygun olarak yavaşlatmış bulunuyoruz.
Yaşayabilirsen yaşa, bulduk gözyaşlarına. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin. İkimiz bitmez bu yaz, açmaz güllerimiz açmaz.
Efendim, yaşam bu insanlık suçunda, bu vahşette, Gazze'de yapılan katliamda hepimiz kendi çapımızda, meşrebimizce tepkimizi vermeliyiz. Peki toplum olarak, millet olarak, devlet olarak nasıl davranmalıyız? Bu insanlık suçuna devlet ve millet olarak nasıl tavır göstermeliyiz? Sizin fikirlerinizi sorduk. Her gün eğlenmek için sorduğumuz yeri kullanıyoruz. Sizin de cevaplarınızı seslendireceğiz reklamların ardından.
Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman...
Yaşanan bu insanlık dramını aynı gezegende insanların neden birbirini öldürdüğünü daha kavrayamadığımız şu günlerde teknolojinin de yardımıyla toplu halde insan öldürmeye devam ediyor efendim. İsrail'in en son acı şarkısı ölümle bitiyor tabii ki. Biz de buradan dünyanın neresinde olursak olalım aynı şekilde etkilenirdik zaten. Samet de diyor ki Allah şu mübarek günde Ramazan arifesinde çıkarır bunları inşallah diyor Samet. Biz de size sorduk, devlet ve millet olarak nasıl tavır almalıyız biz bu acının karşısında? İsrail'den bir şey almayalım ya Nur'dan. 544-330-3030 WhatsApp hattımıza yazıyor. Evet, çeşitli anlaşmalar olabilir. Biz bunların detayını bilmiyoruz tabii. Devlet yetkilileri bununla ilgili tavrını ortaya koyarsa ben bir vatandaş olarak çok memnun olurum. Oktay diyor ki bütün İslam ülkeleri birleşip İsrail'e karşı hareket etmeli. Nerede efendim? Hadi birleşip desen önce Suudlar gelmiyor zaten. Serhat çok uzun yazmış ama ez cümle ayrışmadan varlığa yalın biçimde varlık gözüyle bakarak İzmir'den sevgiler göndermiş. Evet, büyük felaketler olmadan da anlamamız gereken çok büyük bir gerçek var ki o da bu bizim dünyamız ve biz beraber yaşamalıyız. Çeşitli siyasi fikirlerin farklılıkları ve şiddet karşısındaki merhametimiz hiçbir kriter gözetmeksizin eşit bir şekilde ortaya koyulmalı, hele böyle günlerde. Yazdıklarınızı okumaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sevgili dostumuz Mithat da Facebook'tan yazılanları gösteriyor. Kandil gecesinde Suriye bombalandı, alkışlayanlar vardı diyor Gökmen. Hareketin kimden geldiğine bakmadan hangisi yanlışsa yanlış diyebilmeli insan. Hem de bizim Ünsal abinin, Ünsal ünlünün her sabah söylediği gibi sosyal medya yayınlarında, hangi siyasi görüşte olursanız olun bu memleket için, bu dünya için yaşamalı insan. Nasıl faydam olabilir ulusuma, başka insanlara? Mesut Aydın. Kimse üzerinde durmuyor. 450 bin arazi satın alındı Urfa'da diyor İsrailliler tarafından. Ticari ilişkileri keselim, anlaşmalar varsa askıya alınsın diyor Mesut Aydın, bir vatandaş olarak. Biz de Ezgi'nin günlüğü eşliğinde seslendirdik efendim yazdıklarımızı. Yazdıklarınızı Yanı sıra haberlerde geliyor efendim. Bir saat önceki haber. İsrail Başkonsolosu önünde eylemler olmuş efendim. Alt pankartlarla eylem yapıyor. Ve bir gelişmeden 15 dakika önce İsrail Büyükelçisi ile ilgili İsrail Büyükelçisi... Evet, çok sert bir ifade. Kovulduğunu söylüyor. Haber oku lütfen. İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki katliamına tepki göstermek amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh ülkesine dönmesiyle ilgili uyarı aldı. Ve ülkenize dönünüz demiş efendim. Sert bir şekilde, siyasi jargonda kovulmak anlamına geliyor tabii. Çünkü o yetkilinin görevi burada kalmak ve burada istenmiyor şu anda. Büyükelçi Naeh Tel Aviv'e gönderilirken Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçisi'ne de Türkiye ülkeye geri dön çağrısı yaptı. Sevgili dinleyenlerimiz, 15 Mayıs günü ağırlaştırılmış yayınımızda bir de misafirimiz var. Sağ olsun bizi kırmadı. Uzun zaman önce davet ettik kendisini. Bugüne kısmet oldu gelişi. Aynı zamanda yayınımızın bir numaralı destekçisi, sponsorumuz IT'miz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Ahmet Eke Beyefendi. İşte stüdyomuzda efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Öncelikle teşekkür ederim ziyaretinizden dolayı. Ben de sizi ziyaret etmiştim. İadeyi ziyaret kabul ediyorum. Milletimizin yasta olduğu, komşularımızın hiç hoşumuza gitmeyen hareketlerde bulunduğu böyle üzgün bir günde sizi konuk ediyoruz. Önce Gazze'de yaşanan dramla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim?
Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Onurdur benim için sizlerle bu anı paylaşabilmek. Evet, cümlenin başında da vurguladınız, ağırlaştırılmış yayın diye. Evet. Bu kelimeyi kullanmak bile aslında dramatik anlamda çok üzücü bir şey.
Evet.
Maalesef ülkemizde 3 gün bu ortak sorunu ve kaderi paylaşmak için bir karar aldık. Yas ilan edildi. Ben de buradan Gazze'de bu şehit olan ve yaralanan din kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve acil şifalar diliyorum. Umuyoruz ki bu bir an önce düzelir. Dünya hepimizin dünyası. Dünyada kardeşlik, insana saygı temeldir. Dünya ne kadar barış içinde olursa din, ırk, evet, bölge gözetmeksizin o kadar huzur içinde olur. Huzuru aradığımız günler bunlar. Umuyoruz ki çabuk geçecek. Beklentimiz bu.
Sağ olun efendim. Sayın Ahmet Ekin'in sözlerinin altına imza atıyoruz ve yayılması için de efendim elimizden geleni yapacağız bu güzel düşüncelerin. 66 yılında Konya'da efendim dünyaya geldiniz.
Evet.
Sizden bahsedelim evet. Biraz. Bu arada Konya'da son anda da olsa ligde kalan güzel bir futbol başarısıyla da adını duyuran bir şehrimiz oldu. Nasıl geçti ilk yıllarınız Konya'da? Kaldınız mı hiç orada? Sonra eğitim hayatı için yollara düştünüz mü?
Anadolu aslında bu toprakların yıllardır kültürünü nakşetmiş bir yer. Orada evet, doğmak, çocukluğu orada yaşamak aslında insanın gelecekte hem kariyeri, iş hayatı ve geleceğiyle ilgili önemli izler bırakıyor. Evet, ben Konya'da doğdum. Uzun süre liseyi bitirene kadar 18 yıl boyunca orada kaldım. Daha sonra Ankara'ya geçtim, Mülkiye'de.
Evet.
Anadolu çok saf, Anadolu çok temiz, evet, Anadolu bambaşka. Gerçekten insanın gençliği, gençlik yılları da çok önemli. Ne yaşarsanız sizin hayatınızı öyle etkiliyor. Negatif evet, şeyler ve pozitif şeyler etkiliyor. Ben günümüzde de şuna çok önem veriyorum. O 12 ve 18 yaş aralığındaki
evet,
aldığımız her şey pozitif olmalı ve insanlığa, ülkemize, çevremize pozitif şeyler verebilmeli. O anlamda Anadolu'nun izleri zaten büyük şehirlere sirayet ediyor.
Evet.
O izleri ben de taşıyorum. O saflık, temizlik ve insanın paylaştığı şeyleri bir arada yaşadığı bir toplumdaki o pür şey hala özlediğimiz şey. Büyük şehirde kayboluyor ama.
Evet, bahsettiğiniz o güzel duyguların bir sahnesi canlansın insanların gözünde diye bir ilave yapmak istiyorum bu söylediklerinize. Biz İstanbul'da doğup büyüyen çocuk olarak bunu aslında çok şanslıyım ben. Bunları görmüyorduk ama Anadolu'nun birçok yerinde kaldım. Çeşitli vesilelerle mesleğimi yaparken askerliğimde bütün ülkeyi gezdim. Ve orada çok güzel şeyler gördüm. Örneğin Van'da herhangi birinin kapısını çalıp açız dediğinizde size böyle hemen bir saç kavurma, bir tereyağı falan bir şeyler veriyorlar. Ve hiç kimse bir şey beklemiyor bunu yaparken. Sizin açlığınızla, tokluğunuzla, yabancılığınızla, misafirliğinizle iyi yerlenen bir toplum var Anadolu'muzda. Değil mi efendim?
Evet, aslında hani Türk toplumunun hep genel olarak hep bildiğimiz bir önemli özelliği var. O paylaşmak ve misafirperverlik.
Evet.
Bunu Anadolu'da yaşayabiliyoruz. İnanın bunu gidin, Tokat'ta da böyledir, Antep'te de, Konya'da da, kesinlikle, Denizli'de de, Sinop'ta da. Bu doğamızda var, ailede zaten oluştuğunuzda bu kültür yansıyor. Maalesef şehirlerde büyüdükçe, toplumlar nüfus arttıkça bazı değerler değişebiliyor.
Evet.
Önemli olan aslında insanlarda bu değerler değişirken geçmişten gelen o kültürümüzü kısmen de olsa koruyabilmek. Bunun için bir sürü dernekler, vakıflar kuruluyor, evet, ama günümüzde globalleşme, insanın hayatına ekonominin fazla yoğun olarak girmesi o özlediğimiz ortak değerlerden biraz uzaklaştığımızı maalesef gösteriyor. Müthiş de bir göç var malum.
Evet.
Yani nerede olursa olsun Türkiye'de köy, kasaba ve ilçelerden şehir merkezlerine bir kayma var.
Evet.
Bu o değerleri azaltıyor. Bir şekilde sahiplenmemiz lazım.
Şahsi olarak böyle matematik bir yolu seçmişsiniz kendinize. Matematikten bir yol seçmişsiniz efendim. İktisat fakültesi önemli bir seçim. Bu sizi nasıl etkiledi hayatta? Sayılarla, hesaplarla uğraşmak duygularınızı ne yönde yükseltti veya durdurdu?
Ya ekonomi aslında iktisadın hani popüler ismi ekonomi. Hı-hı. Günümüzde de ekonomi bölümü diyorlar. Ben Ankara Siyasal mezunuyum, mülkiye.
Evet, mülkiyesiniz.
Evet, mülkiyeliler Türkiye'de gerçekten
çok önemli yerlerde, önemli değişikliklere yerlerde sebep olmuş insanlar.
Çok doğru. Ekonomi çok şey, size orada bir vizyon çiziyor. Yani işinizde faydalanın veya faydalanmayın. İlerideki iş hayatınızda veya günlük hayatınızda size net bir şekilde muhakeme etme, çıkarım yapma şeylerini kazandırıyor. Evet. Tabii önemli olan kişi, önemli olan sevdiğiniz şeyleri yapabilmek. Şunu diyebilirim, biz o dönemde seçerken çok bilinçli değildik.
Evet.
Yani yıl 1984, yaşam kavgası, başarma, okuma kavgası,
gelecek kaygısı
ile, evet, bölüm seçme tercihlerindeki kriterler günümüze
yardım çok, aldınız mı?
Çok farklı.
Seçim yaparken.
Çok az yardım aldım açıkçası. Başarılı bir öğrenciydim. Evet, güzel güzel şeyler, sonuçlar elde ettik. Ama şu çok önemli. Günümüzdeki arkadaşlar, gençler, evet, gerçekten çok bilinçliler. Ben onları çok seviyorum, çok güveniyorum. İleri sürdükleri fikir, girişimcilik, ne yaptıklarını bilmeleri, ne istediklerini bilmeli. Gelmek istediğim nokta şu. İnsanın sevdiği şeyi yapması çok önemli.
Seviyorsunuz, matematiği seviyorsunuz.
Yani matematiği demeyelim artık burada, evet, ama ne yaparsanız yapın o bölüm çok çok önemli. Şimdiki gençlerden bahsettiğim bilinçli olmalarından. Şimdi siz bu programı yaparken hep sizi görüyorum, gözlüyorum, sürekli enerji dolusunuz. Evet. Çünkü severek yapıyorsunuz.
Yok,
sizi
şükür, evet.
Dinleyenleriniz de bu enerjinizi gördüğü için o enerjiden bir pay alıyor.
Sağ olsun, alaka gösteriyorlar, evet.
O açıdan şu çok önemli. Ne yaparsanız yapın, okul seçerken de, iş seçerken de,
evet,
sevdiğiniz bir şeyi yapın. Ki ayağınız doğru atsın, yaptığınız işten doğru verim elde edin ve motivasyonunuz olsun. Ben ekonomiyi, evet, seviyordum. Arkasından da hesap uzmanlığı, o da çok saygın bir meslek. Birbirini tetikledi. Derken iş hayatında artık kendimizi o kulvarın içine kaptırmış.
Ki olduk. İnsan sevdiği işi yaparsa kendisini bir gün bile çalışmış saymaz derler, biliyorsunuz.
Evet, evet, evet, evet.
O da önemli bir yaşam mutluluğu getirebilir bireyin kendisine. Hesap uzmanlığı gibi aslında duyulunca böyle çok iyi anlaşılmayan, o çok hesap uzmanıdır, o hesapçıdır, o gibi halk arasında başka kullanılan bir şey, akademik olarak uzmanlaştınız, aldınız. Hesap uzmanlığına geçiş, seçiş nasıl oldu onu
ya
merak ediyorum.
Ya o şöyle tabii, Türkiye'de sadece yılda 10 tane hesap uzmanı alınıyordu.
Oo.
Bütün Türkiye'de 10 tane. Ben sizde o 10 kişiden, evet, 1988'de okulumu bitirir bitirmez o 10 kişiden biriydim.
Diğer 9 kişiyle görüşüyor musunuz yoksa?
Elbette, o çok özel bir şey. Nasıl askerlikte kuram, evet, derler, nasıl çocuklukta çocukluk arkadaşım, kanka, evet, derler. Onlar çok değerli çünkü biraz önce söyledim, gençlik insanın o hayatına önemli, beynini nakşettiği ve geleceğini kurguladığı dönemlerdir. O çok saygın meslek, benim hayatıma çok değerli şeyler kattı. Önce, evet, eğitim, sonra uygulama.
13 yıl formasını giydiniz hesap uzmanlığının. 13,
evet,
yıl.
Evet, evet, evet, aynen öyle, güzel söylediğiniz, forma giymek. Çünkü kimlik ve, evet, kişiliğinizi o meslekle özdeşleştiriyorsunuz. O dönemde gerçekten şey çok değerli. O mesleğin özel sektör tarafında ve kamuda müthiş bir saygınlığı var.
Evet.
O saygınlık da size İster istemez o sorumluluğu bütün benliğinize taşımanızı sağlıyor. Şükrediyorum ki geriye dönüp baktığımda siz hani bu soruları soracağınızı bilmiyordum ama,
evet,
samimiyetle söyleyeyim. Hem hem hesap uzmanı kimliğini hem ekonomi mülkiye kimliğimi vurgulamanız beni biraz daha böyle heyecanlandırdı.
Çünkü şimdi,
teşekkür ederim.
Estağfurullah. Şimdi insanlar işte Aytemiz'in genel müdürü kısaca halk arasındaki titrinizle söyleyince sanki başka bir genel müdürlükten buraya gelmişsiniz gibi hava da oluşabilir. İstiyorum ki sizin gibi kıymetli ve karar verici insanların bu yola giderken dinleyen gençlere de bir örnek olması açısından nerelerden geçtiğiniz. Çünkü benim hayatımda da benzer dönüm noktaları var. Ve hep şunu görüyoruz sevgili abicim değil mi? Sanki yarın yapacağımızın provasıymış. Bütün o kocaman dün dediğimiz şey. Hep evet. Yarın yapacağımızla ilgili evet. Yeni bir şey öğrenmiş gibi oluyoruz. Evet. Siz 13 yıl hesap uzmanlığı yaparken belki bambaşka planlarınız vardı. Ama hayat sizi bambaşka bir yere getirdi. 2001 yılında bizim şirketimizin, IT'mizin mali koordinatörü olarak göreve başladınız.
Evet, evet. Doğrudur.
Yani bu yolculuğunuz şirket içinde de bir yolculuk olarak devam etti. Buradan da gençler duysun istiyorum ki size bırakırken başarmak diye bir yer yok. O yolun kendisinin adı. Bir yoldayız hepimiz. Hala bu başarının ortasındasınız sizinle tanıştığımızda da, konuştuğumuzda da. Peki bu şirket içerisinde fikirlerinizle, kattıklarınızla size hayatın kattığını eritip sunduklarınızla nasıl oldu 2001 yılından bugüne süreç? Şirket içindeki tercihleriniz.
Valla tekrar teşekkür ediyorum. Beni onore edecek güzel şeyler söylüyorsunuz.
Biz teşekkür ederiz. Bize çok iyi
yok,
baktınız.
Yani daha böyle hani sektör ve şirket veya ne bileyim farklılaştırılmış müşteri hizmetlerinden bahsedecekken bu konulara girince çok onur duydum.
Vaktimiz var.
Şu çok önemli. 13 yıl devlette en evet. yüksek kademede Maliye Bakanlığı. Çok özel bir konumdaydık. Hep derler ya masanın o tarafı bu tarafı.
Evet.
Bu her sektörde geçerli. Yani sizin için bile dinleyici olmakla burada dinleyicilerimizle evet. iletişim kurmak çok bambaşka şey. Hep tek taraflı olursanız tek taraflı düşünüyorsunuz.
Hı hı.
Devletten sonra bir şirkette, özel bir şirkette bir yerde başlamak başka bir dünya.
Evet. Yeniden başlamak.
O ikisini harmanlayabilmek, kurgulayabilmek, ikisini eritebilmek, ikisinden bir şeyler çıkarabilmek çok çok değerli.
Evet.
Bir de burada şu çok önemli. Hani biraz önce söylediğimiz gibi okul, üzerine yaptığınız meslek, daha sonra yaptığınız iş değişikliği. Evet, 2001 yılında IT'mizde özel sektördeki iş hayatıma başladım. Yıl 2018, 17 yıl. Ben o başladığım günü çok iyi anımsıyorum. Aslında ben okuldan, mülkiyeden mezun olduğum günü de çok iyi anımsıyorum. Yıllar çok çok çok hızlı geçiyor. Ama en değerli şey şu. Ne olursa olsun hayatta bir şeylerden olumlu çıkarım yapmak lazım. Pozitif olmak lazım. Optimistik olmak lazım. Bu çok önemli. Başarılı olmak ve mutlu olmak için. Ama her şeyin ötesinde tecrübe çok önemli. Tecrübe nasıl oluşuyor? Tecrübe yıllarca oluşuyor.
Bazen hatalar da oluşuyor.
Zaten tecrübeleri etkileyen, tetikleyen en önemli şey ya olumsuz şeyler ya evet. çok olumlu şeyler.
Ama olumsuz şeylerden biz ders alarak çıkabiliyor muyuz değil mi efendim?
Çok önemli. Zaten hata iki kere üç kere yapılmaz.
Yapılmaz.
Yani yaptığınız hata bazen sizin sağlığınıza, hayatınıza veya yaptığınız evet. projenin ciddi negatif etkilenmesine sebep olabilir.
Evet.
Ve tecrübenin de sonu yok.
Yok.
Yani inanın.
Ve aldatıcı. Tecrübe aynı zamanda.
Öyle, öte yandan. 20 yaşına geldiğinizde 16 yaşındaki bir evet. yaptığınız bir şey yadırgayabilirsiniz. 30'a geldiğinizde 25 garip gelebilir.
Evet.
Bu böyle süre gidiyor. 80 yaşına geldiğinizde hala ya bir 10 yıl önce bunu ben böyle yapsaydım diyorsunuz. O yüzden ben hep şunu derim. Yani babam annem de bana oğlum şu şöyle dediğinde yadırgardım. Kabullenmezdim.
Sorgulardınız.
Halbuki bildikleri bir şey varmış.
Evet.
Ama iletişim pozitif iletişimden geçerken daha yapıcı olmak var. O açıdan yani hayatta yanlışlardan ders çıkarmak, yaptığınız doğru şeyleri geliştirmek ve de en önemlisi bence günceli yakalayabilmek. Ne yaparsanız yapın, ister arkadaşlık ilişkilerinde, ister bir toplumun içinde bulunurken, ister birilerine hitap ederken, ister işinizi yaparken, evet. ister aile içinde. O enerjiyi yakalayabiliyorsanız o sizi her zaman doğru sonuca götürür. Benim de IT'mizdeki başladığım evet. 2001'den bugüne 17 yıl çok değiştik. Çok şey evet. yaptık. Bugün geldiğimiz nokta ile başladığımız nokta bambaşka.
Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu aranın ardından size birkaç sorumuz daha olacak. Özellikle zannettiğiniz soruları yani en başta soracağız. Rahmetli andığımız bir güzel isim ve ömrüne bereket dilediğimiz Murat Anmunga'nın o büyülü satırları karşınızda. O şarkı. Affet.
Zaman siler her şeyi. Birden sen gelirsin aklıma. Zaman siler her şeyi.
Efendim sponsorumuz, destekçimiz böyle bir dönemde radyo ve televizyonlara reklam vermek, sponsor olmak gerçekten önceki dönemlere göre daha başka bir anlam taşıyor. Bu yüzden kendisi şu anda kurumu adına burada olan kıymetli yetkili Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Ege Beyefendi ile sohbetimize devam ederken ikinci bölümün başında teşekkürlerimizi de kabul etmesi için huzurunuzda bu destekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Efendim Sayın Ahmet Ege'nin şahsından çıkıp konuyu itemize getirecektik ama son bir şahsi bir makas değiştirmenize geldik. O da genel müdürlük görevinden önce genel müdür yardımcılığı da yaptınız.
Evet.
Ve bu makamla ilgili aslında şöyle bir şey görüyoruz sizin kariyerinize baktığımızda. Artık iyi anladığınız bir işin ötesine geçmeyi görüyoruz. Yani insan yönetmeyi. Sizin bazen hayatta işinizi yaparsanız derler ki size gel bunu bizim için de yap der bazı makamlar veya bazı şirketler. Artık o şekilde yapmaya başlarsınız. İşte buradaki makas değiştirmedeki nasıl bir değişim yaşadınız? İnsan yönetmeyi birçok departman, sınıf sizin ilgileniniz veya fakültenizden öğrendiğinizin değil başka bir alana daha yönetmenizle ilgili bir teklif geldi. Bu da size bir gelişme çağrısı olarak geldi büyük ihtimalle. O gelişmeden de bahseder misiniz en son?
Valla bu cümlelerinizin arasında en zor şey insan yönetmek.
Evet,
aslında iş yapmak hiç zor değil. İşi istediğiniz zaman yetenekleriniz ve o programımız doğrultusunda mutlaka bir sonuca ulaşıyorsunuz.
Ama diğer bir incelik icap ettiriyor.
Belki bazen destek hata yapıyorsunuz. Evet. Belki ilkinde negatif sonuç elde ediyorsunuz ama doğruyu buluyorsunuz. Ama inanın insan yönetmek ya da ekiplerle birlikte çalışmak zor.
Evet.
İşte bu yüzden belki ilk bölümümüzde tecrübeden bahsederken hani buna kurgu yaptık. Günümüzde dünya nüfusu inanılmaz arttı ve yapılan işler, sunulan hizmetler hepsi insanla yapılıyor. Bireysel hizmetler yok. Globalleşen bu ekonomilerde, yarışan işletmelerde yukarıdan aşağıya doğru bir uyum olduğu sürece doğru sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu da kurumunuzda bir kültür varsa, ki her şirketin kendine göre bir kültürü vardır,
hafızası vardır,
stratejileri vardır. Orada artık insan yönetme olarak kavramı değiştiriyorum ben. Birlikte bir şeyler üretmek, paylaşabilmek. Yani birçok şeyin ortak özelliği, ortak kavramını paylaşma kavramı üzerine kuruyorum. Sizinle de şu anda burada sponsorluk vesilesiyle paylaştığımız andan dolayı bu çıkarımları yapıyoruz.
Evet.
İşte inanın öyle. İşte ne kadar sağlıklı şeyleri paylaşırsanız o kadar çok motivasyonunuz olur. Başardıkça, sonuçlarını gördükçe o hani yönetmek dediğiniz kişilerin size ve projeye olan inancı artıyor. Bu da zamanla görünüyor. Ondan sonra işi büyütmek hiç de zor değil. Rekabet daha kolay.
Şimdi 10 saniye ara veriyoruz. Saati başı olduğu için hemen soruma devam edeceğim.
Kavramı değiştiriyorum ben. Birlikte bir şeyler üretmek, paylaşabilmek. Yani birçok şeyin ortak özelliği, ortak kavramını paylaşma kavramı üzerine kuruyorum. Sizinle de şu anda burada sponsorluk vesilesiyle paylaştığımız andan dolayı bu çıkarımları yapıyoruz.
Evet.
İşte inanın öyle. İşte ne kadar sağlıklı şeyleri paylaşırsanız o kadar çok motivasyonunuz olur. Başardıkça, sonuçlarını gördükçe o hani yönetmek dediğiniz kişilerin size ve projeye olan inancı artıyor. Bu da zamanla görünüyor. Ondan sonra işi büyütmek hiç de zor değil. Rekabet daha kolay. Kavramı değiştiriyorum ben. Birlikte bir şeyler üretmek, paylaşabilmek. Yani birçok şeyin ortak özelliği, ortak kavramını paylaşma kavramı üzerine kuruyorum. Sizinle de şu anda burada sponsorluk vesilesiyle paylaştığımız andan dolayı bu çıkarımları yapıyoruz.
Evet.
İşte inanın öyle. İşte ne kadar sağlıklı şeyleri paylaşırsanız o kadar çok motivasyonunuz olur. Başardıkça, sonuçlarını gördükçe o hani yönetmek dediğiniz kişilerin size ve projeye olan inancı artıyor. Bu da zamanla görünüyor. Ondan sonra işi büyütmek hiç de zor değil. Rekabet daha kolay.
Şimdi 10 saniye ara veriyoruz. Saati başı olduğu için hemen soruma devam edeceğim.
Saat 17.
IT'miz Akaykıt Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Ahmet Eke ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi şaşırtan bir tarzınız var. Yani IT'miz olarak bunu seçmişsiniz. Sponsorluk anlaşması olduktan sonra biz de tabii vazifemiz baktık biraz bu şekilde ne söylemek istiyor, kime neyi anlatıyor. Siz iyi hizmet tabii ki bu genel bir tavır zaten. Bütün sektörünüzdeki diğer firmalarda elbette iyi hizmet diyor. Ama bunun ötesinde bir de şaşırtmak gibi hedef koymuşsunuz kendinize. Sizin istasyonlarınıza uğrayanlara bu şaşırtma hedefine sizi nasıl ikna etti pazarlama müdürü, neler görüyorsunuz onu söyleyeyim.
Evet ya şimdi tabii dünyada rekabet çok, özellikle serbest piyasa ekonomilerinde çok keskin.
Evet.
Avrupa Birliği'ne henüz giremedik ama bundan 20 yıl önce Avrupa Birliği ile beraber nelerin getireceğinin mevzuat olarak ve hazırlık olarak çok iyi bir başladık.
Evet.
Bir örnek vermek istiyorum. Bundan 15 yıl önce bir restorana, iyi bildiğiniz bir restorana gittiğiniz zaman,
evet,
bir yemek siparişi verirken bile garson biraz sert baktığında bile bir şey diyemeyebilirdiniz.
Evet.
Çünkü o gün o yemeği yiyip gidecektiniz.
Evet.
Aradan yıllar geçti. Herhangi bir, bırakın ünlü bir restoranı,
bisküvit alsanız bayağı çıksa,
normal bir yere bile gitseniz evet, o kişi size gülümseyerek cevap vermek zorunda, sizi mutlu etmek zorunda.
Evet.
Anlatmak istediğim şey, bütün işletmeler için rekabet çok önemli. Rekabetin içinde sıyrılmanız lazım ki yaptığınız işlerin sonucunu alabilirsiniz. Buradan kendi sektörümüze sıçramak istiyorum. Bu buyurun, özellik her sektör için geçerli. Sizin sektörünüz için de geçerli elbette. Bizim sektörümüz zorunlu tüketim malzemesi sunan bir sektör. Yani yakıt. Yakıt hani kavram olarak sevimsiz bir kavram.
Evet, bunu bana ilk söylediğinizde çok hoşuma gitmişti. Biz aslında sevimsiz bir ürünüz. İşimiz çok zor diye konuşmuştuk sizinle. Buna rağmen nasıl bir gülümseme sebebi olabilir bu için içinde? İşte evet, böyle programlar.
Evet evet, işte bu da vesile oldu, sağ olun. Bazen hani evet, reklama ya da bazı siz röportajlara bunu sığdırmak kolay olmuyor. Evet. Dinleyicilerimizden de biraz uzun olursa af diliyoruz.
Estağfurullah.
Şu örneği vermek istiyorum. Yani hepimiz herhangi bir kıyafet almak için bile bir mağazaya gittiğimizde, böyle bir gömlek bile olsa alır, aynaya bakarız. Beğenmişsek hoşumuza gider, bir mutlu duyuyoruz. Karşılığında bedelini veririz.
Ederiz evet.
Bedelini veririz ama mutlu oluruz. Evet. Ya da bir başka hizmet aldığınızda, bir evet, çay içtiğinizde hoşsa bedelini verirsiniz ve mutlu olursunuz. Siz aracınıza alacağınız yakıt için nasıl mutlu gidebilirsiniz ki istasyona?
Evet.
Hem para veriyorsunuz, paranız azalıyor.
Sağlıklı evet, değil evet.
O yakıtı görmüyorsunuz, koklamıyorsunuz, duymuyorsunuz, görmüyorsunuz ve de çok pahalı.
Evet.
Yani bu sizi mutlu edemez ama bunu yapmak zorundasınız. Ve maalesef bu yapmak zorunda olduğunuz ve sevimsiz olan şeyi biz istasyonlarımızda nasıl ilgi çeker hale getirebiliriz diye düşünüyoruz.
Hı hı.
Sektörümüzde çok marka var, 100 civarında marka var, nasıl öne çıkarız? Herkesin yaptığı gibi biz de kendimizce ortak paydalar ya da farklı hizmetler aramaya başladık.
Evet.
Tabii ki günümüzde istasyonların temiz tutulması, müşteriye güler yüzlü davranması sıradan hale geldi.
Evet.
Herkes bunu yapıyor ve yapmak zorunda. Yapmazsanız zaten out olursunuz.
Normal olanı bu artık.
Evet,
çizgi bu.
Evet. Evet, bu çok önemli. Evet, normal olanı bu.
Evet.
Normalin üstüne çıkabilmek lazım. Bu da çok proje geliştirerek de olmuyor. İşte şaşırtan hizmetler bizim aslında evet, gelişimimizin bir söylemi.
Evet.
Orada insanları huzurlu, mutlu tutabilen, yani o sevimsiz dediğimiz yere geldiğinde şayet gördüğü bir ilgiden veya aldığı hizmetten "aa burada da bu varmış" dedirtebiliyorsam, yapabiliyorsak bunu
evet,
ortak bir payda oluşturmuş oluruz. Biraz önce söylediğim şey paylaşmaktı.
Evet.
Gelip oraya bedelini ödeyip mutsuz olduğunuz bir yerden ayrılırken küçücük de olsa bir anı paylaşabiliyorsanız, ki istasyonlarda tüketilen süre çok azdır.
Gelirsiniz, evet,
alışverişinizi yapar gidersiniz. Evet. 3 dakikadır, 5 dakikadır.
Siz bu süreyi uzatmaya çalışıyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü internetle ilgili çok önemli, Wi-Fi ile ilgili çok önemli bir jeste başladı Aytemiz.
Çok doğru işte.
Bizi duyuruyoruz ara sıra.
Bu şaşırtan hizmetler kavramımızın altını aslında doldurursak birkaç şey var. Bir, ödeme kolaydı. Özellikle bayanlar için
evet,
araçtan inmek bile bazen zahmetli olabiliyor. Çocuk olabiliyor.
Evet.
Artık teknoloji çok gelişti. Bunu sektörde ilk yapan firmalardan bir tanesiyiz. Çok rağbet gördü. Çok hızla artıyor.
Evet, şimdi Güven Kıraçlı reklamlarda da gördük.
Evet, orada da gördünüz.
Evet.
İşte ne farklı olabilir dedik. Mesela motosiklet dostu istasyon projesi dedik.
Evet, bir farklılık burada yaşandı. Motosikletlerle ya, bir dost oldunuz.
Ya şöyle, çok önemli. Türkiye'de 22 milyon motorlu araç
evet,
var.
Biri benim.
Üç.
Evet.
İnşallah iki olur, üç olur.
İnşallah. Liseye alabilirim.
3.2 milyonu iki tekerlekli.
Evet.
Bu inanılmaz bir oran.
Ve ayrıca bir iyi hak ediyordu gerçekten. Çok güzel bir şey buluş yapmış. Uzun yıllardır hak ediyordu bence.
Ya şu çok önemli. Sonuçta hani hep bir şeyi paylaşmaktan bahsediyoruz. O ticaret alanında, hizmet verdiğimiz alanda. Bu kişiler, yani motorcular şu ana kadar gittikleri yerde otoparklar dışında genelde güzel şeylerle karşılaşmamız. Evet. Özellikle istasyonlarda
biraz bir üvey evlat muamelesi görüyoruz açıkçası.
Biraz
söyleyeyim.
Da aldıkları yakıt miktarları az olduğu için evet, belki çerez iyi müşteri olarak da görülmemiş. Bilemiyorum. Sonuçta
benimki çatlısı 40'a doluyor efendim, garibim.
Öyle mi?
Evet.
Araştırmalar şunu gösterdi. Yani ya hepimiz özellikle Akdeniz insanı ve Türk insanı küçük şeylerle mutlu olmayı evet. biliyor. Yani bir şeyi yakalayabilirseniz o zayıf demeyelim de hassas anınızda.
Evet.
Motosikletleri biz tabii buradan yakalamaya çalışıyoruz. Amacımız orada evet. onlara bir şeyleri paylaşabilmek. Değilse oraya yapacağınız yakıt satışıyla bir yere varılmaz. Ama bir motosikletlinin ailesi var, arkadaşı var, evet. arabası var.
Bir tercih sebebi yapabilir bu ayrı olabilir. Muameleden sonra.
Hani bu motosiklet dostu istasyon projesi çok pozitif dönüşler aldık. Sizin de ilgi alanında evet. olduğunu sohbetlerimizden öğrendik. Çok çok sevindim. Şimdi biz kulvar değiştiriyoruz burada. Başka bir yere sıçrıyoruz. Biz bunu sosyal sorumluluk projesine çeviriyoruz. Evet. İnşallah bir ay sonra açıklayacağız.
Burada sizi yine bekliyoruz ama bu proje İnşallah. Konuşmak için. Ben de çok önünde arkasında yanında olmak isterim bu projenin.
Film çekiyoruz. Kamu spotu yapıyoruz.
Ücretsiz oynarım.
Amacımız ne?
Nedir?
Harika. Amacımız şu. Bir... Motosiklet kullanıcılarını
bilinçlerinin
bilinçlendirmek. Evet. Eğitim Toplamak. Vermeye başlıyoruz.
Harika.
Ama 3 milyonu bilinçlendirerek 18 milyonu uzak tutarsanız başarılı olamazsınız. 18 evet. milyona da trafiğin bu küçük çocuklarına dikkat edin. Bunlar masum. Evet. Her ne kadar arada yaramazları olsa da evet. biraz önce Akdeniz insanı, Türk insanı evet. dedik. Biraz heyecanlıyız. Evet. Aradan dereden dikkatsiz gidiyoruz. Amaç aslında bir kişinin bile olsa burnu kanamasını engelleyecek bir şeyler evet, yapabilirsek. Yani çünkü günümüzde markalar belli bir noktaya gelirken şuna çok önem veriyorlar. İnsan hayatı ya da ortak bir şeyler. Motosikletlerle bir kader birliğimiz oldu.
Evet, güzel
bu
oldu.
Yolda geliştirmek istiyoruz.
Bir kucak açmanız daha var. Son olarak sizin söylemek istediklerinizin haricinde tabii ki benim sorularımın son olarak. Bir de efendim müşterilerinizden, misafirlerinizden çok elektrik aldınız. Ve elektrikle ilgili de bir yapılanmanız oldu. Osman Gazi Köprüsü'nden geçtikten sonra eğer dinleyenlerimizin de gözüne çarparsa bizim istasyona uğradıklarında orada başka bir yapılanma da görecekler. Bununla ilgili neler söylersiniz?
Elektrikli otomobile geçmeden önce bir cümleyle ücretsiz internet dediniz. Evet. Ya aslında internet her tarafta var. Hangi işletmeye gitseniz artık
bir... Ama kaliteli bir şey.
Şunu söyleyeceğim. Şifresini isteyip ama orada zaman geçiriyorsunuz.
Evet.
Biz de burada özellikle Anadolu'daki bazı ya da şehirler arası yerlerde cep telefonlarıyla kullandığınız internette kotalar var.
Evet.
Bunu bazen bir şeyi aşmak için kullanabilen bir sürü tüketici olduğunu gördük. Tüketicilerden rağbet aldık. Dolayısıyla şu anda 113 istasyonla başladık. Aynen. Belki bu 500'e çıkacak.
Evet,
çünkü teknoloji genelde. Çok hızlı gelişiyor. Hani şaşırtan kelimesinin altını dolduracak bazı şeyler lazım ama belki de en değerli istediğiniz gibi elektrikli otomobil.
Evet.
Bir örnek vermek istiyorum.
Buyurun.
Norveç, İskandinavya evet. ülkeleri bugünkü zenginliğini ve varlığını petrole borçludur.
Her şey öncesinde bir ilave yapayım. Dünyanın en mutlu toplumu seçildiler.
Harika. Üstelik orada çok ciddi bir şekilde hani beyaz yani gündüz ve geceler uzun evet. olmasına ve karamsarlık çok olmasına rağmen en mutlu insanlar.
Evet.
O en mutlu insanları bugün ne yapıyor biliyor musunuz? Motorin kullanımıyla ilgili işlemi yasaklayıp bütün araçları
evet.
parasını kazanıp mutluluğuna sebep olan petrolü terk etmek üzere elektrikliye çeviriyorlar.
Işte.
Yani bu Kuzey Avrupa ülkelerinde ciddi bir gelişme. Ülke olarak biz petrol ithal ediyoruz ve çok para veriyoruz yurt dışına. Petrol bizim bütün yarattığımız katma değeri alıp götürüyor. Ve ülke ve insanlık adına gelecek bu petrol sonuçta sınırlı.
Evet.
Elektrikle ilgili üretim ve tüketimi çeşitlendirmekten geçiyor. Günümüzde biliyorsunuz çok duyuyorsunuz bugünlerde popüler. Milli otomobilimizin de evet. elektrikli olmasıyla ilgili projeler var. Elektrikli otomobiller bu sektörün ve bu enerji tüketimiyle ilgili geleceğin temel vazgeçilmez evet. projesi.
Ve biz de geleceğe hazırlandık.
Şu anda elektrikli otomobiller Türkiye'de var. Biz bunu yaptık ama bizim farkımız nedir? Biz yurt çapında 550 istasyonumuz var. Geniş evet. bir ağımız var. İstasyonlarda kısa sürede şarj. En önemlisi bu. Her tarafta evet. şarj noktası görebilirsiniz ama arabanızı koyarsanız 3,5 saat beklemek zorundasınız.
İşte yavaş yavaş bu gelişmeler birbirine bağlıyor. Çünkü şarj süresi, internet o süre içerisinde Wi-Fi ağ imkanı yavaş yavaş gelecek şekillenmeye başlıyor.
Evet.
Peki Sayın Ahmet Eke söylemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim?
Yok, onur duydum. Çok keyifli
bir sohbet. Biz keyif aldık. Burada öğrenci arkadaşlarımız da var. Hepimiz zaten böyle sevdiğimiz bir öğretmenin dersinde gibi sizi dinliyoruz. Çünkü insanların ne söylediğinden daha çok nasıl söylediği önemlidir. Ve siz çok büyük bir güler yüzlükle söylüyorsunuz. Bir de gerçek genel müdür nerede diye düşünmeye başladık. Acaba kaçırdığınız bir yere mi bağladınız?
Çok sağ olun evet. iltifatınız için. Son cümle olarak da
buyursunlar. Evet,
biz enerji sektöründen geliyoruz, enerji sektöründeyiz ama burada aldığımız enerji demek ki sizinle yaptığımız evet. işbirliğinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.
Teşekkür
ediyorum.
Biz de Sayın Ahmet Eke efendim, IT'miz, Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü şahsında tüm çalışanlarına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Az sonra Turgay Şerin'in yıl dönümü bugün. O milli kalecimiz, o muhteşem insan Turgay Şerin'in nekresi reklamlardan sonra burada.
Günler günlerin ardında seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cümle.